Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 18.
İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin aksaklıklarını bütün insanları tek düze bir kalıba sokarak düzeltmek istiyordu. Hareket ordusu İstanbul'u işgal edince bozguna uğrayan muhalefet çok geçmeden yeniden toparlanmaya başladı. Ama başkentte sıkı yönetim sürdüğünden cemiyete karşı açık bir direniş ancak kırsal kesimde ortaya çıkabiliyordu. 1910 Mart'ının sonunda Kosova'nın genelde Arnavutların yaşadığı İpek, şimdi Peç kentinin bölge valisi, yanında cemiyetin tanınmış bir subay üyesiyle pazar yerinde dolaşırken öldürüldü. Dipnot, Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3 sayfa 195. Bu tarih hatalı olarak 1909 olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar ülkenin batı sınırlarını savunmuş olan Arnavutlar arasında ardı ardına yaşanacak iç isyan böylece başlamış oldu. 9 Haziran'da Arnavut kökenli muhalif gazeteci Ahmet Samim İstanbul'da öldürüldü ve bir kez daha cemiyet bu cinayetten sorumlu tutuldu. Hükümet gösteri ve basın özgürlüğünü sınırlayan ve bütün etnik dernekleri yasaklayan çok ağır yasalar çıkararak tepkisini gösterdi. Amerikalı tarihçi Stanford Shaw'un dediği gibi Osmanlı toplumu kamu düzeni adına anayasanın ilanından sonra Abdülhamit dönemine oranla çok daha fazla kısıtlanmıştı. Dipnot, adı geçen eser cilt 2 sayfa 286. Kırsal alanlarda ordu eski görevi olan eşkıya kovalamaya geri döndü. Ama artık iktidarda olduğu ve yüksek bir ideolojiyle hareket ettiği için daha acımasız davranıyordu. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa isyancı Arnavutlara karşı sürdürülen harekatların komutasını kendi eline almaya karar verdi. Mustafa Kemal sonradan kendisinin de kurmay başkanı olarak götürüldüğünü söyleyecekti. Dipnot, ASD 3 sayfa 46. Ama henüz binbaşı rütbesini bile kazanmadığı için arkadaşı Kazım Özalp'ın anlattıkları herhalde gerçeğe daha yakındır. 1910 Eylül'ünde Selanik'e gelen Mahmut Şevket Paşa, aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir kurmay heyeti düzenlemişti. Dipnot, Atatürk'ten Anılar sayfa 4-5. Hepsi cemiyetin aktif üyesi olan subaylardan biri Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Nuri Jonker ve üçüncüsü ise Kazım Özalp kendisiydi. Mustafa Kemal Fransa'dan döndükten sonra Selanik'teki 5. Ordu'nun kurmaylığına 1911 Ocağı'nda atandığına göre Mahmut Şevket Paşa'ya Arnavutluk'ta aynı yılın Mart ayında katılmış olmalı. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri. Cilt 2, Bayur, sayfa 47. Arnavut isyanı sertlikle bastırıldı ve silah kullanmaya alışkın olan halka silahlarını teslim etmeleri bildirildi. Mabeyin başkatibi Lütfü Simavi, yazık ki ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen bir hükümetin gösterdiği böyle yersiz bir şiddet, kısa bir süre sonra büyük felaketlere yol açmıştı diye not düşüyordu. Dipnot, Osmanlı Sarayı'nın son günleri, sayfa 134-137. Arnavutluğun kuzeyindeki Katolik Malisiya kabilesi de isyana katıldı ve onlar da bastırıldı. Slavlara karşı bir denge unsuru olarak Abdülhamit tarafından başlangıçta desteklenen Arnavut milliyetçiliği, Müslümanlar kadar Katolik ve Doğu Ortodoks Arnavutları da kapsayarak genişleyince, Osmanlı hükümeti Müslümanların sadakatlerini seferber etmek için Padişah 5. Mehmet'in bölgeyi ziyaret etmesine karar verdi. Sultan 1911 Haziran'ında 1389'daki Kosova Meydan Savaşı'nda Sırpların yenilgiye uğratılmasının yıl dönümünde tarihi savaş meydanında uçsuz bucaksız bir Müslüman kalabalığını namaza davet etti. Bu görev için özellikle seçilmiş yerel bir Osmanlı din adamının padişahın konuşmasını Arnavutça'ya çevirme konusundaki beceriksizliği toplantının etkisini azalttı. Arnavut milliyetçiler, Manastır, Kosova, İşkodra ve Yanya vilayetlerini kapsayan Batı Rumeli'nde özerk bir bölge oluşturulmasını istediler. Hükümet sınırlı reformlar yapılacağına, hatta okulda derslerin Arnavutça okutulacağına söz verdi. Ama bunlar yeterli olmadı. İstanbul'daki muhalefetin içinde çok sayıda bulunan etnik Arnavut tarafından kışkırtılan yöre halkı 1912'de üçüncü kez ayaklandı. Mustafa Kemal Arnavutluk isyanı ile ortaya çıkan siyasal sorunlar üzerine pek fazla durmamış gibi görünüyor. Daha çok istihbaratla dahil olmak üzere askeri konular üzerinde duruyordu. Çünkü Arnavutların komşu ülkelerden silah sağladıkları herkesçe bilinen bir sırdı. Bir rapora göre Avusturya-Macaristan sınırında görev yapan bir Osmanlı subayının yardımıyla gizlice Bosna'ya geçti. Ona yardım eden binbaşı Fevzi, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mareşal Fevzi Çakmak olarak Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecekti. Dipnot, Bayur, sayfa 30-31. Bosna'ya yapılan gizli yolculuğun tarihini 1908 Kasım'ı olarak veriyor ve Mustafa Kemal'in Fevzi ile daha ileri bir tarihte Avusturya'nın Bosna Hersek'i ilhak etme sorununun çözülmesinden sonra buluştuğunu ima ediyor. Eğer gerçekten yapıldıysa bu gizli yolculuğun Mahmut Şevket Paşa'nın Arnavutları sindirmek için üzerlerine yürüdüğü sırada yapılmış olması daha mantıklıdır. Ne var ki politika üzerinde durulmazken şapka konusu üzerinde duruluyordu. Kazım Özalp'ın anlattığına göre ordu karargahı Arnavutluk'un kırsal kesiminde kurulunca Mahmut Şevket Paşa bir kısmı tepesi bastırılmış fes, diğerleri ucu püsküllü yerel dağcı kasketi giyen subayların düzensiz kıyafetleri karşısında şaşkına dönmüş. "Bu serpuş işine bir çözüm bulunmalıdır," diye emretmiş paşa. "Sen ne dersin?" diye sormuş. Söylendiğine göre Mustafa Kemal "şapka kabul edilmelidir," diye yanıtlamış. Şapka batılılığın bir simgesiydi ama bu seçim çok ileri bir adımdı ve genel kanı subayların kazaklarınki gibi kürk başlıklar yani kalpak, askerlerin ise sipersiz kasketler giymesi gerektiği yolundaydı. Dipnot Özalp sayfa 4-5. Mustafa Kemal Selanik'e dönünce Osmanlı ordusunda görevli bir Alman subayın komutasındaki 15. Topçu Alayı'nın talimini izledi. Arnavutlara karşı girişilen harekatların başarısı konusunda Alman subay kendisini kutlayınca Mustafa Kemal, "Türk ordusu vatanı dış tecavüz ve istiladan, milleti taassup ve fikir esaretinden kurtardığı gün vazifesini yapmış olacaktır," diye yanıtladı. Ona göre Türk milleti batı dünyasından çok geride kalmıştı ve ana amaç çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak olmalıydı. Dipnot Bıyıklıoğlu Sayfa 93 Not 36 Mustafa Kemal zaman zaman başkalarının dediklerini dinlerdi. Sözlerine herkesten çok kulak verdiği kişi, eğitim gördüğü askeri veteriner okulundan atılmış ve devrimci faaliyetlerinden dolayı kısa bir süre hapis yatmış, Diyarbakır doğumlu bir aydın olan Ziya Gökalp idi. Çağdaşlarından birçoğu gibi Gökalp de Fransız yazarlardan esinlenmiş ve en çok sosyolog Emil Durkheim'ın 1858-1917 etkisinde kalarak dinin sosyal bütünleşmeyi sağladığı kavramını geliştirmişti. Gökalp, dinin her bir ulusal toplumda özgül kalan kültürün kaynağı olduğuna, bilim ve teknoloji demek olan uygarlığın ise evrensel olduğuna inanıyordu. Başlangıçta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin diğer üyeleri gibi ortak bir Osmanlı vatanseverliğini savunuyordu. Dipnot, Uriel Haight, Foundations of Turkish Nationalism, Luzak, Londra 1950-32. Ama kısa bir süre sonra etnik kökenler yerine ortak kültür ve dile dayalı, batı kaynaklı bir Türk milliyetçiliğinin en önde gelen ideologu oldu. 1909 yılında Selanik'e davet edilen Gökalp İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi'ne üye seçildi. Dipnot Gövsah sayfa 152. Kristal Gazinosu'nun hayranlarıyla buluşurdu ve Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarlarından Enver Behnan Şapolyo'ya göre Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'ne öğreteceği milliyetçilik ve halkçılık prensiplerini ondan öğrenmişti. Dipnot Şapolyo sayfa 68-69. Çok uluslu zengin Selanik kentinin Osmanlı yönetimi altındaki son yılları bir düşünsel kaynaşma dönemiydi. Türk milliyetçiliği ideolojisi İstanbul'da hem İslam tarihinde Türklerin rolünden söz eden batılı oryantalistlerin hem de Rus İmparatorluğundan kaçan Türk kökenlilerin Panslavizm fikrinden esinlenerek geliştirdikleri görüşlerin birleşmesiyle güçlenirken bu ülkeler Selanik'te Balkan halklarının milliyetçiliğiyle temas sonucu keskinleşiyordu. Genç Kalemler adlı etkili bir edebiyat dergisi, dili Arapça ya da Farsça sözcüklerle genişletmek yerine yalın bir Türkçe kullanılması için kampanya başlatmıştı. Dipnot, Manastır'da Hüsnü Şiir adıyla yayınlanmaya başlamıştı. 1910 yılında Selanik'e taşındı ve 1912 Ekim'inde Osmanlı yönetimi sona erene dek yayınlandı. Ana Britannica, 9. cilt sayfa 368. Ziya Gökalp'le Türkçe konuşan bütün insanların birleşmesini öngören Pan-Turanist romantik ideolojinin şiirsel bildirisini bu dergide yayınlanmıştı. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Dipnot Lewis sayfa 345. Türk etnik milliyetçiliği geleneksel İslam dayanışmasının ya da yeni öğretilerle yetişmiş gençlerin Batı uygarlığının parçası olma isteklerinin yerini almadı. Ziya Gökalp zaman içinde bu üç eğilimin bir sentezini geliştirdi. Genç devrimcilerin en önemli sorunu Batı'yı genelde kitaplardan öğrenmiş olmaları ve Osmanlı Devleti dışında kalan İslam ülkelerinin Türkçe konuşulanlarını bile hiç tanımamalarıydı. Ortaya atılan yeni fikirler cahil bir romantizme yol açarken Balkan devrimcilerinin ve Prusya militaristlerinin örnekleri de buna bir şiddet unsuru ekliyordu. Birkaç yıl içinde bu yeni ruh Jön Türk devriminin yükselen Napolyon'u diye tanımlanan Enver'in kişiliğinde canlandı. 1914 yılına gelindiğinde Enver son derece gözü pek bir macera perestti. Yurt içinde olup bitenleri biliyordu ama uluslararası güç politikası hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Enver tümüyle özümleyemediği fikirlerle sarhoş olmuştu. Buna karşılık Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü kentin eğlence dünyasını açıkça sergilediği rakı sevgisi daha güvenli bir zaaf sayılabilirdi. İçtiği rakıya karşılık Mustafa Kemal mesleğine karşı yaklaşımında son derece ayıktı. Daha sonraları şöyle diyecekti. Ordunun talim ve terbiyesiyle uğraşıyordum. Bu itibarla şifahi ve tahriri birçok tenkitler yapmak mecburiyeti hasıl oluyordu. Bu tenkidat bilhassa eski kumandanları rencide ediyordu. Bunun benim ameliyattan, yani uygulamacı, ziyade nazariyatçı olduğumdan ileri geldiğine zahip olarak mücazat, yani cezalandırma kabiliğinden 38. Piyade Alayı'na kumandan yaptılar. Bu tayin gazap yüzünden rahmet oldu. Alay kumandanlığını ifa ettiğim sırada Selanik'te bulunan tekmil garnizon kıtaatı alayın tatbikatına kendiliklerinden iştirake başladılar. Verilen konferanslara diğer zabitlerin iştiraki görüldü. O zaman Selanik'te bu faaliyetlerden şüphelendiler. Beni Mahmut Şevket Paşa marifetiyle İstanbul'a çağırdılar. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'de bir vazifeye tayin ettiler. Dipnot ASD 3 sayfa 45-46. Ali Fuat'ın Cebesoy anlattığına göre Mustafa Kemal'in İstanbul'a çağrılmasına neden olan eleştiriler 30 Haziran 1911 tarihinde 5. Kolordu Komutanı Hasan Tahsin Paşa'ya sunduğu raporda yer alıyordu. Hasan Tahsin Paşa bir yıl sonra Selanik kentini Yunanlılara teslim edecekti. Dipnot Sınıf Arkadaşım Atatürk sayfa 155. Hasan Tahsin Paşa komutasındaki manevralar hakkında Mustafa Kemal'in raporu Selanik'teki askeri basın tarafından yayınlanınca birlik komutanlarının yeterli uygulama deneyimi olmadığı ortaya atılmıştı. Dipnot, metin için Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 105-124. Henüz binbaşı rütbesini bile almamış bir subayın eleştirilerini böylesine açığa vurması disiplin kurallarına karşı gelmek olarak yorumlandı. 13 Eylül 1911'de Mustafa Kemal İstanbul'da Genelkurmay'ın 1. şubesine atandı. Dipnot Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 2. Selanik'teki arkadaşı Salihe, Bozok, yazdığı mektupta şikayetlerini dile getiriyordu. Başka hiç kimse bir kelime sormadı. Herkes birbirinden korkuyor. Abdülhamit devrinde olduğu gibi. Orduyu, memleketi kurtarmak için çok fedakarane çalışmak lazım. İstanbul muhiti pek mülevves, yani pis. Herkes menfaat-ı zatiyesinden, yani kişisel çıkarından başka bir şey düşünmüyor. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 125, Bozok sayfa 153. İstanbul'da birkaç gün geçirdikten sonra Mustafa Kemal Libya'daki Trablus kentine gönderildi. 17 Ekim'de arkadaşı Fuat'a, Bulca, yazdığı mektupta, "Bilirsin ki Trablus meselesi 1908'de ortaya çıktığından beri oraya gitmek teşebbüsünden geri dönülmedi." diye şikayet etti. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 127-128. Libya'ya doğru yola çıkan Şam adlı gemiye bindi ama 3 gün sonra İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edince gemiye İstanbul'a dönmesi bildirildi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 126-127, Bozok sayfa 154-155. Ve Mustafa Kemal bir süre Genelkurmay'da hiçbir şey yapmadan oturmak zorunda kaldı. Bu kez İtalyanlara karşı Libya'da savaşmak için kendisi gönüllü oldu. 15 Ekim'de yola çıkarken Mahmut Şevket Paşa'ya olan kızgınlığı hala sürüyordu. 29 Temmuz 1912 tarihinde Bingazi bölgesindeki Derne veya Darna kentinden yazdığı mektup, o tarihte Harbiye Nazırlığından istifa etmiş olan Mahmut Şevket Paşa'ya karşı eleştirilerini içeriyordu. Daha 10 ay evvel benim gibi naçiz bir kol ağasını mecburi suikut ve düçarı atalet etmeye ve makasiti hafiyesini temin için etrafını saran bir sürü beyinsize kafa sallamakla demgüzar olmaya ve bir budala gibi, bir alık gibi kukla vaziyetinde entrika cereyanlarına teslimi nefis etmeye rıza göstermektense daha o zaman makamını ehline terk etmek elbette daha doğru olurdu. Dipnot adı geçen eser, sayfa 142-143, Bayur sayfa 149. Daha 10 ay benim gibi önemsiz bir kol ağasını sessiz ve hareketsiz kalmaya zorlamak ve tüm zamanını kendi çıkarları için etrafını saran beyinsizlere kafa sallamakla geçirmek ve entrikacıların elinde aptal bir kukla olmak yerine o tarihte makamını daha yetenekli kişilere bırakması çok daha doğru olurdu. Mustafa Kemal Selanik'i bir daha göremedi. Yaklaşık bir yıl sonra şehir Yunanlıların eline geçti. Durumu iyi olan Türklerin tümü kentten ayrıldı. Minareler teker teker yıkıldı. 1917 yılında Selanik'in büyük bir bölümü şimdiye dek gördüğü en korkunç yangınla kül oldu. 1923 yılından sonra kentte kalan Müslümanlar, Türkiye'den sürülen Rumlarla takas edilmek zorunda bırakıldı. Kentin canlılığını sağlayan Yahudi toplumunun sayısı ve zenginliği azaldı. Ama 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından yok edilene dek varlığını sürdürdü. Beton apartman bloklarıyla dolu yeni homojen Yunan kentinde 500 yıldan fazla süren Osmanlı yönetiminin çok az da olsa bazı izleri var. Bunlardan biri Atatürk'ün annesiyle birlikte yaşamış olduğu dışı pembe boyalı ahşap ev. 1937 Şubat'ında Selanik Kent Meclisi evi Türk hükümetine bağışladı. Dipnot: 12 Şubat 1937 tarihinde Selanik Belediye Başkanı'na çektiği telgrafta Atatürk, bu cemiliyekâr teşebbüsten yani cömert girişimden çok duygulandığını belirtmişti. ATTB sayfa 59. Ve halen müze olarak kullanılıyor. Evin dışındaki bir plaket Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kısa süre yaşayan Balkan Paktı'nın mimarı olarak tanıtıyor. 1955 Eylül'ünde Kıbrıs sorunu şiddetlenince Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı konusunda doğru olmayan bir haber ortaya atıldı. Ve bu bahaneyle yaşanan kanlı olayların ardından İstanbul'daki Rum toplumunun neredeyse tümü göç etti. O tarihten beri pembe ev çok iyi korunuyor. Atatürk bir daha dönüp Selanik'e bakmadı. O anda yapması gereken işler üzerinde yoğunlaşan gerçekçi bir insandı. Üstelik bu kentte yaşadığı yıllar konusunda duyguları oldukça karmaşıktı. Gençlik yılları Osmanlı yönetiminin batıda sürekli tehdit altında olduğu bir dönemde geçmişti. Kendisinin ve halkının daha güven içinde olduğu bir bölgeye enerjisini yönlendirmek için yeterince nedeni vardı.
Ayrım sonu.